Ayrım 54. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 534. Başladıkları yerde bitirecekler. Son derece mütevazi bir odaydı Yekta'nın şiirlerini yazdığı yer. İki duvarı da kitaplıkla kaplı, pencereye dayalı küçük masanın üzerinde eski bir daktilo, bir iskemle, yerde eprimiş bir kilim. Kitaplığın olmadığı duvarların birinde ince uzun bir boy aynası. Aynanın yanındaki çerçevede Handan'ın gençlik fotoğrafı. Ama şimdi içerisi aydınlanınca dikkatimi ilk çeken duvardaki harita oldu. Tarihi Yarımada'nın haritası. Zeynep'in laboratuvar duvarına astığı haritanın aynısı. Kriminoloğumuzun yaptığı gibi kimi yerleri işaretlenmişti. Sarayburnu, Çemberlitaş, Altınkapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye. 7 tarihi bölge. Evet, 6 kurban vardı. Ama Fazlı Gümüş'ün bedeni Fatih Camii'ne, kafası ise Topkapı Sarayı'na gönderilmişti. Yani haritada işaretlenen 7 bölge 6 kurban için kullanılmıştı. Peki Adem Yezdan'ı nereye bırakacaklardı? Yeniden baktım haritaya. Yeni bir bölge işaretlenmemişti. Yoksa onu kaçırmamışlar mıydı? İşte o anda gözüme çarptı. Kapının arkasındaki askıda sallanan fil dişi saplı baston. Zengin iş adamının güç simgesi. Adem Yezdan'ın elinden düşürmediği süslü asa. Hayır, onun için artık çok geçti. Arkadaşlarım çoktan kesmişlerdi gırtlağını. Muhtemelen şu anda bir yerlerde bırakmak üzereydiler. Ama nereye? Haritanın karşısına geçip kafamı toplamaya çalıştım. Yedinci kurbanın bırakılacağı yer, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yapılmış bir anıt olmalıydı. Altıncı kurban Hakan Yamalı'nın elleri Eminönü yönünü gösteriyordu. Oradaki belirgin tarihsel mekan Valide Sultan Camii'ydi. Ama haritada Eminönü işaretlenmemişti. Sakin olmalıydım, sakince düşünmeliydim. İskemleye oturdum. Daktilonun yanında üst üste duran kağıtları o zaman fark ettim. En üstteki kağıtta kısa bir başlık vardı. Bizantyon, Kral Bizas'ın efsanevi kenti. Alttaki sayfayı okumaya başladım. Tanrı krala bakıyordu. Kutsanma töreniydi. Şükran günü, bedel anı, saygı zamanı. Tanrı kutsal bir armağan olarak sunmuştu. Bir kartal başı gibi denize uzanan bu güzel ülkeyi onlara. Şiirsel yazı uzayıp gidiyordu. Neydi bu yahu? Okumayı bırakıp öteki sayfalara baktım. Bir başka başlıkla karşılaştım. Konstantinopolis, Konstantinus'un başkenti. İmparator Tanrı'ya bakıyordu. Zafer töreniydi. Cesareti yüceltme vakti. Başarıyı kutsama anı. Kuzeyin karanlık ormanlarından gelmişti buraya. Sisli günlerin ve yağmurlu gecelerin içinden. Konstantin'i anlatan satırları bırakıp sayfaları kaldırdım. Bir sonraki başlık belirdi ak kağıtta. Konstantinopolis'i koruyan taştan zırh, 2. Theodosius'un surları. Tanrı imparatora bakıyordu. Onur anıydı, kudret günü, övgü zamanı. Güzel giysiler içindeydi imparator. Alnında kırmızı yakutlarla süslü, altından tacı. Çıplaktı Tanrı, alnında dikenli tellerden tacı. Artık 4. metnin başlığını tahmin edebiliyordum. Justinian. Evet, işte o sayfayı da bulmuştum. Küllerinden doğan kent. Justinianus'un Konstantinopolis'i. Ayasofya'ya bakıyordu imparator. Yeryüzünün en görkemli mabedine. Gökyüzünde asılı kutsal bir bulutmuş gibi Konstantinopolis'i kötülüklerden koruyan tapınağa, ışığını Tanrı'dan alan büyülü anıta. Elbette Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniye, Fatih Sultan Mehmet'in gül bahçesi. Ellerini Tanrı'ya açmıştı Sultan. Sağ yanında Cebrail, sol yanında Mikail ve ortada bebek İsa, annesinin kucağında. Semadan sızan ışıklar dünyanın en eski öykülerden birini fısıldıyordu kulağına. Ve Kanuni ile Sinan. Muhteşem Süleyman'ın payitahtı, Mimar Sinan'ın şehri. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Gökyüzüne asılıymış gibi duran ana kubbeye, güneşi andıran ana kubbenin etrafına seyyareler gibi yerleşmiş küçük kubbelere, maviliklerde yüzen 4 minareye. Ne yapmıştı bu Yekta? Bir yandan insanları öldürürken bir yandan İstanbul'la güzellemeler mi yazmıştı? Merakla alttaki sayfaya geçtim. 7. kurban için seçilen hükümdarı öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Ama 7. metnin başlığında hükümdar filan yoktu. kağıdın üzerindeki iki satırda şöyle yazıyordu: "Bizim İstanbul, çalınmış umutların şehri." Şehre bakıyorduk denizden, Nevzat, Demir, bir de ben. Sisler içindeydi İstanbul, sisler içinde deniz, sisler içinde teknemiz. Sultanahmet'in minareleriydi görülen, Ayasofya'nın kubbesi, Topkapı Sarayı'nın kuleleri. Hiç yağmalanmamış, yıkılmamış, kirletilmemiş gibiydi şehir. Bembeyaz bir sisle örtmüştü doğa, ne varsa görüntüyü çirkinleştiren. Güneş doğmadan bir anlığına beliren bir hayal gibi, büyülü bir bulut gibi, bir masal imgesi gibi, yeni kurulmuş bir kent gibi, yeni bir başlangıç gibi, genç, umutlu, güzel. Bizi anlatmıştı Yekta, bizim gözümüzden, bizim duygularımızdan, bizim şehrimizi. Okumayı sürdürecektim ki sayfaların altındaki büyükçe kutuyu fark ettim. Tahta bir kutu, fotokopi kağıdı büyüklüğünde. Üzerinde kırmızı yazıyla Hacı Bekir yazıyor, altta da ünlü şekercinin yuvarlak logosu. Kutunun kapağını açınca Necdet'in evinden alınmış sikkeler ortaya çıktı. Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında basılmış altın, gümüş, bakır, madeni paralar. Evet, sikkeler de buradaydı işte. Ama hala arkadaşlarımın Adem Yezdan'ın cesedini nereye bırakacaklarını bilmiyordum. İskemleden kalktım. Ne aradığımı bilmeden kütüphanedeki kitaplara bakmaya başladım. Kitaplığın üçüncü rafında yan konulmuş bir kitap dikkatimi çekti. Tanıdık geliyordu. Uzanıp aldım. Evet, bu Leyla Barkın'ın evinde gördüğümüz kitaptı. Sikkeler kitabı. Kuşe kağıttan sayfalarını çevirmeye başladım. Birkaç sayfa sonra Necdet Denizel'in avucuna bırakılan sikke belirdi karşımda. Ay tanrıçası Hekate, arka yüzünde ayla yıldızın üzerindeki Bizantyon yazısı. Hepsinden önemlisi ise sikkenin yanına kırmızı kalemle bir işaret koymuş olmalarıydı. Eğer kurbanların avucuna bırakacakları bütün madeni paraları işaretledilerse, Adem Yezdan'ın yanına bırakacakları sikkeyi de belirleyebilirdim. Heyecanla çevirdim sayfaları. Evet, işte Konstantin'in sikkesini de işaretlemişlerdi. İkinci Theodosius, Justinian, Fatih ve Kanuni. Dayanamayıp Kanuni'nin sikkesinin üzerinde gördüğümüz o karınca duası gibi yazıların anlamını da okudum. Ön yüz. Altını basan denizde ve karada Allah'ın yardımına mazhar, izzet sahibi. Arka yüz. Selim Han oğlu Sultan Süleyman, zaferi aziz olsun. Konstantiniye'de basıldı. Sayfaları çevirmeyi sürdürdüm ve sonunda aradığımı buldum. İşaretlenmiş madeni bir para. Türkiye Cumhuriyeti döneminde basılmış bir kuruş. Ön yüzünde ayın içinde yıldız. Yıldızın hemen üzerinde Türkiye sözcüğü. Altta ayın sırtında Cumhuriyeti yazısı. Arka yüzünde ise yapraklardan oluşmuş çelenk içerisinde rakamla kocaman bir sayısı. Hemen altında kuruş yazısı. En dipte ise tarih 1935. Demek Cumhuriyet dönemine gelmiştik artık. Demek Adem Yezdan son kurbanlarıydı. Evet, oldukça mantıklıydı. Handanla Umut'un ölümünde en fazla sorumluluğu olanı sona bırakmak. İşin kötü tarafı, bütün bu bulgulara ulaşmış olmama rağmen hala Adem Yezdan'ın bedenini nereye bırakacaklarını bilmiyordum. Bakışlarım bir kuruşluk paranın resmine kaydı. Aradığım yanıt bu resimde saklı olmalıydı. Bu madeni para Türkiye Cumhuriyeti dönemine ait olduğuna göre arkadaşlarım son kurbanlarını bu dönemde yapılmış bir anıta bırakacaklardı. Yeniden düşünmeye başladım. Altıncı kurban Hakan Yamalı'nın parmakları Eminönü yönünü gösteriyordu. Ama bildiğim kadarıyla orada Cumhuriyet döneminde yapılmış önemli bir anıt yoktu. Acaba vardı da ben mi bilmiyordum? Hem haritada Eminönü işaretlenmemişti. Yoksa daha önce cesetlerin bırakıldığı Roma, Bizans, Osmanlı yapılarının bulunduğu yerlerden birinde Cumhuriyet döneminde yapılmış başka bir anıt mı vardı? O yüzden haritada aynı yeri bir kez daha işaretlememiş olabilirlerdi. Haritaya yaklaştım. Sarayburnu, Çemberlitaş, Altın Kapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye. 7 tarihi bölge. İyi de bu 7 tarihi bölgenin hangisinde Cumhuriyet döneminde yapılmış önemli bir anıt vardı? Hayır, tek başıma bu işin altından kalkamayacaktım. Yarım saat önce konuşmasını kabaca yarıda bıraktığım Leyla Barkın'ı aradım bir kez daha. Pürüzsüz ama merak dolu bir sesle açtı. Alo, evet Nevzat Bey. Hayır, kırgınlığı sürmüyordu ama mahcup bir sesle konuşmuştum. Özür dilerim Leyla Hanım, rahatsız ediyorum ama önemli bir meselede yine görüşünüze ihtiyacım var. Rica ederim, buyurun. Kurbanların bırakıldığı şu tarihi bölgeler. Evet, sizi dinliyorum. Sesindeki heyecan giderek artıyordu. Sarayburnu, Çemberlitaş, Altınkapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye bölgelerinden hangisinde Cumhuriyet döneminde yapılmış bir anıt, bir ibadethane ya da tarihi bir bina var? Başka zaman olsa neden, ne olmuş, niçin diye sorarak olayı didiklemeye çalışırdı. Ama bu gece önemli bir şeyler döndüğünü sezinlemiş olmalı ki, 7 ayrı bölgeden söz ediyoruz diye anında girdi konuya. Oldukça da geniş bölgeler. Biraz düşünmem lazım. Düşünme kısmını kısaltmam gerekiyordu. Şöyle de sorabilirim. Eminönü'nde böyle bir yer var mı? Mesela Valide Sultan Camii. Olur mu hiç? Valide Sultan Camii Osmanlı döneminde yapılmıştır. Yapımına 1597 yılında başlandı. İnşası en uzun süren camilerden biridir. Yanılmıyorsam 1664 yılında ibadete açıldı. Sirkeci Garı diye atıldım. Tren istasyonu ne zaman yapılmıştı? Gar da Osmanlı döneminde inşa edilmişti. Alman mimar Yasmund tarafından 1890 yılında. Ya Büyük Postane? O da Osmanlıdır. Sanırım 1909 yılında yapılmıştı. Mimarı da Vedat Tek. Aynı mimarın Sirkeci'de başka bir eseri daha var. Liman Han. Ama o da Cumhuriyet öncesidir. İşin kötüsü aklıma başka binada gelmiyor. Eğer Eminönü değil de Sarayburnu olsa Atatürk heykeli diyeceğim. Daha önce de anlattığım gibi o heykel Atatürk adına dikilen ilk anıttır. Avusturyalı Heinrich Krippel yapmış. Sanırım 1926'da yerine konulmuş. Leyla konuşurken eski kocası Necdet Denizel'in cesedinin bırakıldığı Atatürk anıtı canlandı kafamda. Sivil giysiler içindeki Atatürk ellerini beline dayamış, düşünceli gözlerle mavi sulara bakıyordu. Ve aynı anda düştü jeton. Başladıkları yerde bitirecekler. Evet, arkadaşlarım son kurbanlarını da ilk kurbanlarını bıraktıkları yerde sergileyeceklerdi. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım diye kestim kadının sözünü. Çok yardımcı oldunuz. Ne söyledim ki? Sözleriniz başka bir şey çağrıştırdı bana. Sanırım bir tanıkla daha konuşmam gerekiyor diyerek bir kez daha kabaca geçiştirdim. İyi geceler. Telefonu kapattıktan sonra kapıya yöneldim. Evet, artık karanlık aydınlanmış, belirsiz olan açığa çıkmıştı. Şimdi yapılacak şey belliydi. Bir an önce ekiplere haber vermeli, saray burnunda önlem almalıydık. Katiller artık avucumuzdaydı. Katiller mi? Aynanın yanındaki çerçeveden bakıyordu Handan. Buğulu gözlerinde derin bir şaşkınlık. Katiller mi? Ne yapıyorsun Nevzat? Onlar senin arkadaşların. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyeceğimi bilemediğim için gözlerimi kopardım Handan'ın gözlerinden. Aceleyle kapattım elektrik düğmesini. Hızla çıktım odadan. Ama bu kez de sofadaki duvardan gülümseyen Umut'un bebeklik fotoğrafı kesti önümü. Ne yapıyorsun Nevzat amca? Babamı hapse mi atacaksın? Bakışlarımı kaçırdım. Fotoğraflardan kurtulmak için mutfağa açılan koridora attım kendimi. Ama kurtulmak ne mümkün. Bir uğultu girdabının ortasına düştüm. Evin her yanından sesler yükselmeye başlamıştı. Ne yapıyorsun Nevzat? Diyordu Yekta'nın babası Rauf amca. Çocukluk arkadaşını dört duvarın arasına mı yollayacaksın? Ne yapıyorsun Nevzat? Diyordu her zaman sevgi, her zaman şefkat dolu olan Ayniye teyze. Yekta'mı, biricik oğlumu ölüme mi yollayacaksın? Ne yapıyorsun Nevzat? Diyordu evdeki anılar. Yekta'yı zindanlarda mı çürüteceksin? Ne yapabilirim diye bağırdım. Başka ne yapabilirim? Onlar 7 kişiyi öldürdüler. 7 insanı hiç acımadan kıtır kıtır kestiler. Onları öldürmeye hakları yoktu. Öldürdükleri insanlar katil olsa bile bunu yapmaya hakları yoktu. Bana gelmediler, benden yardım istemediler. Bana sormadılar bile. Şimdi ne yapabilirim? Koridorda yankılanan sesimle kendime geldim. Ne Handan vardı, ne Umut, ne Rauf amca, ne de Ayniye teyze. Sadece ben, sanki büyük bir marifetmiş gibi arkadaşlarının katil olduğunu keşfeden Nevzat. En yakın arkadaşları burnunun dibinde 7 kişiyi keserken, hayali katillerin peşinden koşan cinayet masasının deneyimli başkomiseri. Katil arkadaşlarıyla görevi arasında kalan bir adam. Kalbimin sıkıştığını hissettim. Nefes alamıyordum. Sanki koridorun duvarları üzerime geliyordu. Koşarcasına çıktım mutfaktan. Bahçeye ulaşınca durdum. Kiraz ağacının gövdesine sırtımı dayadım. Gözlerimi kapatıp derin derin nefes aldım. Galiba kendime geliyordum. Gözlerimi açtım. Yine o gökyüzündeki dolunay, yine o kederli ışık, yine aynı kaygılı ses. Ne yapacaksın Nevzat? Hayır, bahçeye çıkınca da kurtulamamıştım vicdanımın o acımasız burgacından. Sadece evin içine değil, bahçenin her yanına da saçılmıştı anılar. Odunluğun kapısı, küçük çeşme, solmuş kasım patılar, ölmüş gül fidanları, bir zamanlar domates, yeşil biber yetiştirilen tarhlar, kiraz ağacı. Sanki hepsi dile gelmiş, aynı soruyu fısıldıyordu. Ne yapacaksın Nevzat? Bu kez ne yapabilirim diyemedim. Arkadaşlarım 7 kişi öldürdü. Onları koruyamam diyemedim. Evet, onları hapse yollayacağım. Çünkü bunu hak ettiler diyemedim. Çünkü onlar birer katil diyemedim. Sadece mırıldandım kendi kendime. Sahi ne yapacağım ben? Hiç buraya gelmemiş gibi, cinayet mahallini görmemiş gibi, arkadaşlarımın katil olduğunu bilmiyormuş gibi davransam, neden olmasın? Balat'a geldiğimden kimsenin haberi yok. Demir'in kart viziti yanımda. Dersaadet'e dönüp ajandadaki sayfayı da yırttım mı olur biter. Üstelik ölenler hiç de iyi insanlar değillerdi. Aralarında Hamdan'la Umut'un da bulunduğu 5 masumun yaşamını yitirmesine neden olmuşlardı. Tamam, onları kendi elleriyle öldürmemişlerdi ama verdikleri kararlarla bu katliamı gerçekleşmesine katkıda bulunmuşlardı. Bu vahşi cinayeti örtbas etmeye kalkmışlardı. Üstelik sadece 5 kişinin ölümünden değil, bu kentin yağmalanmasından da sorumluydular. Belki yaşasalardı, daha büyük kötülükleri dokunacaktı insanlara. Neredeyse bir karara ulaşacaktım ki telefonum çalmaya başladı. Zeynep arıyordu. Onu tümüyle unutmuştum. Alo, başkomiserim. Gücümü toplayıp yanıtladım. Evet Zeynep, dinliyorum. Kısa bir sessizlik oldu. İyi misiniz başkomiserim? Sesiniz çok kötü geliyor. Demek hala toparlayamamıştım kendimi. İyiyim, iyiyim. Neredesiniz? Süleymaniye'ye dönüyoruz. Ali de birkaç kez aradı ama telefonunuz meşguldü. Yoğun bir gece. Ne yaptınız? Bir sonuca ulaşabildiniz mi? Ne yazık ki hayır. Umutsuz çıkıyordu sesi. Aslında doğru düşünmüşüz. Necdet Denizel'in evindeki 7 gravürde 6 kurbanın bırakıldığı 7 tarihi mekan resmedilmiş. Başkomiserinin dürüstlüğünden o kadar emin, o kadar güven içindeydi ki büyük bir açık yüreklilikle anlatıyordu. Fakat telefonun bu ucunda onu dinleyen başkomiseri sinsi düşüncelerle kendi adamlarını aldatmanın planlarını kuruyordu. Fakat 7. kurbanı bırakacakları yer başkomiserim. Öyle bir yeri anlatan gravür yok. Sarayburnu, Çemberlitaş, Altın Kapı, Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı ve Süleymaniye var gravürlerde. Ama buralara cesetler bırakıldı zaten. Belki de Adem Yezdan'ı kaçırmadılar. Belki de Hakan Yamalı son kurbandı. Öyle bir an geldi ki artık Zeynep'i kandırmaya, bana olan güvenini kullanmaya, beynimi yakan bu ateşten sözleri duymaya daha fazla dayanamadım. Sarayburnu dedim. Bir çırpıda dökülüvermişti bu sözcük ağzımdan. Belki biraz daha düşünürsem yapamayacağımdan. Belki her an bu kararımı engellemeye hazırlanan içimdeki insan Nevzat'a fırsat vermek istemediğimden. Belki üzerime yürüyen bu anılar ordusuna yeniden boyun eğmekten korktuğumdan. Sarayburnu diye yineledim kararlılıkta. Başladıkları yerde bitirecekler. İlk kurbanı bıraktıkları yere bırakacaklar Adem Yezdan'ın cesedini. Atatürk anıtının oraya. 54. ayrımın sonu. Sayfa 542.